Ayrım 7. Umutlar ve İdamlar. Altan Öymen. Sayfa 64. Ters yüz edilen gerçekler. İki anlatımın başka bölümleri de birbirini tutmuyordu. Bildiri Kızılay Meydanı'nda hükümeti protesto için gösteri yapanları, işsiz güçsüz takımı ile çok genç talebelerden oluşan 200-300 kişilik bir topluluk diye tanımlıyordu. Karakuş ise o topluluğun büyük kısmının yüksek öğrenimlerini tamamlamış veya tamamlamak üzere olan yetişkin gençlerle birlikte o saatte devlet dairelerindeki mesailerini bitirip Kızılay'a gelmiş olan, yani işsiz güçsüz olmayıp kamu yönetiminde görev yapan memurlar olduğunu söylüyordu. Zaten Kızılay'da 17-18 civarındaki saatlerde çekilen herhangi bir fotoğraftan da görülebileceği gibi o sıralarda Atatürk bulvarından geçen erkeklerin çoğu takım elbiseleri ve kravatlarıyla, kadınların çoğu da tayyörleriyle memur kıyafetliydiler. 5 Mayıs 1960 günkü olayları Karakuş gibi çok yakın tanığı olanlar bir yana, onun dışında pek çok kişi uzaktan da olsa görmüş, izlemişti. Bayar, Koraltan ve Menderes'in olay meydanına gelişi sırasında orada bulunanlar, Menderes'in selamlamak istediği topluluğun eyleminin bir muhabbet ve bağlılık tezahüratı olduğuna mı inanacaklardı, yoksa Niyazi Biçioğlu gibi emniyet müdürlerinin bir sempati tezahüratı yoktu, hiçbir şey mevcut değildi, sanki karşısındaki kitle cansızmış gibi bir halde duruyordu diye anlattığı tepkisel bir durumun ifadesi olduğuna mı? Başlık atma sorunu. Hürriyet gazetesinde 5 Mayıs 1960 gecesi görevli olan yazı işleri kadrosunun mensupları bu çelişkili manzara karşısında Dahiliye Bakanlığı bildirisini yayımlamayı ama en azından başlıklara gerçeklerin dışında hiçbir şey yansıtmamayı tercih ettiler. Tabii gene de başlığın bildiri metnine aykırı olmamasına dikkat etmeleri gerekirdi. Ancak ondan daha önemli olarak olayları yerinde izleyen veya izleyenlerden öğrenen hürriyet okurları vardı. Onları da düşünmeleri ve onlara bir şeyler anlatmaya çalışmaları gerekirdi. Hürriyet gazetesinin yazı işleri yöneticilerinin o gece bu sorunun içinden çıkmak için bir kuyumcu dikkatiyle çalıştıkları, ertesi sabahki, yani 6 Mayıs günündeki Hürriyet'in manşetinde görünüyor. Belli ki bakanlığın metnini, encümen artı hükümet artı sıkı yönetim döneminin kurallarına uyarak aynen yayımlarken, başlıktaki ifadelerden Kızılay olayındaki gerçeklere aykırı bir anlam çıkmamasını sağlamak için epey uğraşmışlar. Şimdi bu satırları yazarken Hürriyet'in o 6 Mayıs 1960 günkü sayısının birinci sayfası önümde. O gece gösterdikleri titizliğin sonucunu görüyorum. Büyük ölçüde başarılı olmuşlar. Hemen burada Hürriyet'in 6 Mayıs günkü sayfasının bir fotoğrafı yer alıyor. Başlıkta Ankara'da dün talebeler nümayiş yaptı. Kızılay'daki nümayiş sırasında Cumhur Reisi, Meclis Reisi, Başvekil hadise yerine geldiler. Başlıkları atılmış. Altyazı şöyle. 6 Mayıs 1960 Hürriyet Gazetesi. Manşetteki haberin metni İçişleri Bakanlığı'nın gerçekleri ters yüz eden bir bildirisi. Ama başlıklara gerçek dışı iddiaların yansımamasına dikkat edilmiş. Başlık atma özgürlüğü kullanılmış. Büyük başlıkla demişler ki Ankara'da dün talebeler nümayiş yaptı. Bu başlık iki anlatıma da aykırı değil. İçişleri Bakanlığı'nın bildirisinde de talebeler kelimesi var. Gerçi bildiride talebeler sözünün geçtiği cümle şu ifadelerle başlıyor. Bir merkezden idare edildikleri sabit olan ve pek genç yaşta talebe ile işsiz güçsüz takımının birleştirilmesi suretiyle yapılmak istenilen ve derhal bertaraf edilen bu nümayiş hareketi. Yani bildirideki anlatıma göre talebeler öyle talebeler ki bir kere yaşları çok küçük, çocuk sayılabilecek bir durumdalar. Katıldıkları grubun büyük kısmı da işsiz güçsüz takımı, yani hiçbir baltaya sap olamamışlar ve hepsi bir merkezden kukla oynatılır gibi idare ediliyorlar. Evet, bildiride sözü edilen talebe tipi tamamen olumsuz bir tip. Fakat gazete yönetimi o sözü birinci sayfa başlığında bildirideki o olumsuzluk unsurlarının arasından çekip nötr bir kelime olarak kullanmış. Öyle olunca o olumsuz ifadeler metinde kalsalar bile hiç olmazsa başlığa yansımamış oluyor. Ama başlıkta olayın temel unsuru, yani Ankara'da öğrencilerin katılımıyla büyük bir gösteri yapıldığı tüm okurlara bildirilmiş oluyor. Peki kime karşı yapılmış o nümayiş? Başlıkta tabii onun cevabı yazılmamış. Yazılsa gazeteye kapatma cezası verilmesi için yeterli neden olabilir. Ama şu var, 1960'ın Nisan ve Mayıs aylarındaki herhangi bir öğrenci nümayişinin yani gösterisinin o günkü iktidara karşı olduğu besbelli. Tahkikat encümeninin kuruluşu ile başlayan öğrenci gösterileri haftalardır birbirini izliyor. İlan edilen sıkı yönetim de zaten o yüzden ilan edilmiş. Takdir okurundur kuralı. Hürriyetçiler Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı'nın Kızılay'a gelişinden sonraki durumun manşete yansımasında da bildiri metnindeki halk onları görünce sevgi gösterileri yaptı, göstericilerin girişime hakim kaldı gibi kimsenin görüp işitmediği anlatımları yok saymışlardı. İkinci başlıkta sadece şu cümleye yer vermişlerdi. Kızılay'daki nümayiş sırasında Cumhur Reisi, Meclis Reisi, Başvekil hadise yerine geldiler. O kadar. Peki geldiler de ne oldu? Bildiri metnindeki gibi mi oldu, yoksa orada bulunan herkesin gördüğü şeyler mi oldu? Hürriyet gazetesinin o günkü birinci sayfasını hazırlayanlar o ve benzeri soruları da cevapsız bırakıp durum değerlendirmesini okurlarının takdirine havale etmişlerdi. Üçüncü ve dördüncü alt başlıklarda Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın aldığı yeni tedbirlerle ilgili başka bir bildiriye dayanarak hemen başka konulara geçmişlerdi. Ama o konulardan da öylelerini seçmişlerdi ki o konulardaki gelişmeler Ankara'daki havanın gerginliğinin işaretlerini vermekteydi. Nümayişler üzerine Ankara'da örfi idare yeni tedbirler alıp yasaklar koydu. Ankara'da 10 kişiyi aşan grupların toplantısı yasak, herkes hüviyet vesikası taşıyacak. En altta da Ankara'daki gergin havayı dengelemeyi hedefleyen bir beşinci başlık atılmıştı. İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın Ankara'dakinin tersine bir havanın içinde olduğunun işareti vardır. İstanbul'daki gece sokağa çıkma süresi uzatılıyor, yani yasak süresi kısalıyor. Gece saat 21'de başlarken artık saat 22'de başlayacak. Böylece Ankara'daki gelişmeler olumsuz, İstanbul'dakiler olumlu. Gazetenin olaylar hakkında ön yargısı yok. Başlıklarda iki tür olaya da yer vermiş gibi bir görüntü çıkmış ortaya. Hürriyeti o başlıklar yüzünden sorumlu tutmak isteyenler çıkarsa önlerine koymak için. 6 Mayıs 1960 günkü Hürriyet gazetesine bakarak yaptığım bu değerlendirme okurlarıma biraz fazla ayrıntılı gelebilir. Ama ayrıntılar 1960 yılının o dönemini yaşamış olan gazeteci arkadaşlarımın sık sık karşılaştıkları bir durumun örnekleriydi. Başlık atma özgürlüğü. Evet, 1960'ın Nisan ve Mayıs aylarında olaylardaki gerçeklerin gazetelere olduğu gibi yansıtılması o üçlü engelleme mekanizmasıyla önleniyordu. Hükümetin tahkikat encümeninin ve sıkı yönetimin karar ve uygulamalarının sonucu olarak gazeteler objektif gazetecilik yapamıyorlardı. Onlara olayların nerelerini yazamayacaklarını, nerelerini nasıl görüp yazabilecekleri o üç makamın bildirileriyle kelimenin tam anlamıyla dikte ediliyordu. Gazeteciler o bildirileri yayımlamak zorundaydılar. Yorumlarında da o bildirilerin çerçevesi içinde kalmaları gerekiyordu. Bildirilerde yazılı olanları başlıklarında da vurgulamaları bekleniyordu. Ama iş başlıklara gelince durum biraz değişiyordu. Gazeteleri yönetenlerin o konuda az da olsa inisiyatif kullanma olanağı vardı. Okurlarına gerçeğin tümünü iletmiyorlardı. Ama o makamların bildirilerindeki gerçek dışı iddiaların başlıklara yansımasını önlemeye çalışıyorlardı. Hiç olmazsa başlıkların gerçek dışı iddialardan uzak kalmasına gayret ediyorlardı. Bu 1960'ın Nisan ve Mayıs aylarının koşulları altında basın özgürlüğünün son kırıntılarından biri olarak kalan başlık atma özgürlüğünü bir ölçüde de olsa koruma gayretiydi. Gerçi gazeteler üzerindeki o üç başlı bildirim mekanizmasının mensupları basına o özgürlüğü bile fazla görüyordu. Fakat o konuda daha da ileri gidemiyorlardı. Çünkü başlıkları da kontrol altına almak için gazetelere Abdülhamit dönemindeki gibi her ayrıntıyı görüp önlemini almaya alışmış deneyimli sansür memurları koymaları gerekirdi ki o konuda yetişmiş kadroları yoktu. Ata zorla su içirilebilir mi? Bu özgürlüklerin kısılması konusunda sık sık hatırladığım bir özdeyiş var. Denilir ki, bir atın su içmesini zorla önleyebilirsiniz ama ona zorla su içiremezsiniz. Konumuzun diline çevirirsek, bir gazetecinin sizin istemediğiniz bir başlığı yazıp yayınlamasını emirle veya sansürle önleyebilirsiniz. Ama ona emirle veya sansürle de olsa sizin istediğiniz başlığı aynen yazdırıp yayınlatamazsınız. Hürriyet gazetesinin 6 Mayıs 1960 günkü baskısını hazırlayan gazeteci meslektaşlarım kimlerdi bilmiyorum. Ama Hürriyet'in o günkü birinci sayfasına bakınca görülüyor. O sıralarda Türkiye'deki gazeteleri denetleyip istediğini kapatabilen, istediği gazeteciyi hapse sokabilen üçlü kontrol mekanizmasının gücü onları zorla su içirmeye yetmemiştir. Öteki gazetelere gelince onlardan bazıları kapalıydı. Bazısı tahkikat encümeni, bazıları sıkı yönetim tarafından kapatılmıştı. Cumhuriyet 1 Mayıs'ta 10 gün için, Yeni Sabah 4 Mayıs'ta 10 gün için kapatılmıştı. Daha sonraki günlerde de Akşam ve Milliyet gazeteleri 15'er günlüğüne kapatılacaktı. Henüz kapatılmamış olan Milliyet 8 Mayıs'ta kapatılacaktı. 6 Mayıs'taki sayısında 5 Mayıs olayıyla ilgili Dahiliye Bakanlığı bildirisini yayımlamayan gazeteler arasındaydı. Geç saatte yayımlanan bildiriyi baskıya yetiştiremediği gerekçesiyle. Milliyet'in 6 Mayıs'taki manşetinde İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın Hürriyet'in alt başlığında yer aldığına değindiğimiz İstanbul'daki gece sokağa çıkma yasağını 2 saat indiren kararı vardı. Bildirinin DP kulislerine etkisi. Şimdi gelelim 5 Mayıs olayının ve o konudaki İçişleri Bakanlığı bildirisinin iktidar partisinin Ankara'daki kulislerine ve toplantılarına yansımasına. 5 Mayıs günü Ankara'da bulunup da Kızılay'da olup bitenleri ya bizzat gören ya da izleyenlerden dinleyen Demokrat Parti milletvekilleri kaygı içindeydiler. Olaylar hakkındaki İçişleri Bakanlığı bildirisini dinledikten sonra kaygıları daha da artmıştı. Çünkü o bildiri iktidarın artık herkesin gördüğü olayları bile görmezlikten gelmeye başladığının işareti gibiydi. 6 Mayıs günü kulislerde de çok konuşulan konu tabii oydu. Ama bildiride ne yazılmış olursa olsun 5 Mayıs olayındaki gerçeklerin ana hatları Ankara'nın ve Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi meclisteki Demokrat Parti grubunun tüm mensupları arasında da tüm ayrıntılarıyla biliniyor ve tartışılıyordu. Ve DP'li milletvekilleri arasında bundan sonra ne yapabiliriz sorusunun cevabını arayanlar hızla artıyordu. Burçak işin vahameti gruptan saklanıyor. 555K olayından sonraki o arayış havasını 5 Mayıs'tan sonra Başbakan'ın katıldığı ve konuşma yaptığı DP grubu toplantılarını izleyen DP Genel Yönetim Kurulu üyesi ve Erzurum Milletvekili Rıfkı Sarim Burçak şöyle özetliyor. Bu sayfaya Rıfkı Sarim Burçak'ın bir resmi ve onun yazdığı 10 Yılın Anıları isimli kitabının kapağının resmi konmuş. Altyazı şöyle. Profesör Rıfkı Sarim Burçak Demokrat Parti'nin hem genel idare kurulu üyesiydi hem de bakanlık görevinde bulunmuştu. Dönemin olayları üzerine kitapları vardı. Biri 10 Yılın Anıları'ydı. Siyasi hayatında yaşadıklarını ve görüşlerini anlatıyordu. Başbakanla İçişleri Bakanı'nı dinlerken zihnim bir noktaya takıldı. Her ikisi de 5 Mayıs'ta saat 17'de Kızılay'da yapılan ve adına 555K denilen 5. ayın 5. günü saat 5'te Kızılay'da gösteriden hiç bahsetmediler. Diğer günler İstanbul'dan alınan bilgilere dayanarak gösterilerin nasıl cereyan ettiğini bize grupta anlatmış olanlar, şimdi kendilerinin de içinde bulundukları ve söylendiğine göre çok üzüntü veren sözlere muhatap oldukları 5 Mayıs olaylarından hiç söz etmiyorlardı. Oysa başbakan o gün gösteri yapan öğrencilerin arasına girmiş, kendileriyle konuşmak istemiş, fakat onların ağır hitaplarına maruz kalarak istifa sözleriyle karşılaşmıştı. O halde Başbakan'ın da İçişleri Bakanı'nın da bu olaylar hakkında hiç bilgi vermemeleri anlamlıydı. İşin vahametini gruptan saklamak niyeti açıktı. Oysa Kızılay'da herkesin gözünün önünde cereyan etmiş olan böylesine bir olayı gruptan saklamak kabil olabilir miydi? Burçak, 10 Yılın Anıları, 1950-1960, nadir kitap. Tırmandırmak mı, yatıştırmak mı? Burçak'ın kitabında yazdığı grup içi sohbetlerden de anlaşılıyor. Demokrat Partili siyasetçiler 1960 yılının Mayıs ayının o günlerinde kendilerini yol ayrımında hissediyorlardı. Daha önce değindiğim iki yoldan hangisini izleyeceklerdi? Bir, güvenlik güçlerinin yanında kendi kadrolarını da harekete geçirip gerginliği daha da mı tırmandıracaklardı? Yoksa hükümette değişiklik yapmak dahil ortalığı yatıştırıcı bir siyaset mi izleyeceklerdi? Profesör Rıfkı Salim Burçak, DP yönetiminin o günlerde o iki şıktan birini tercih etmekte hala kararsızlık içinde olduğu kanısındadır. Anılarında o görüşünü şöyle anlatıyor. Demokrat Parti iktidarının o buhranlı dönemde yapamadığı şey işte budur. İktidar demokratik rejime karşı kötü bir niyet ve kararın sahibi olmamakla birlikte partinin mutedil yani ılımlı kanadının istediği yola da girmedi. Başvurduğu sert tedbirlerden ise bir netice elde edemedi. O buhranlı ve karışık günlerde liderin DP meclis grubunda bir kopma ve bölünme olabileceği endişesi altında tereddütlü ve kararsız oluşu, ihtilalin eşiğinde Demokrat Parti iktidarının başlıca karakteristiğini teşkil ediyordu. Sert tedbirlere taraftarlık eden arkadaşlarımız 27 Mayıs'tan sonra kendilerinin tavsiye ettikleri yolda yürünmüş olsaydı ihtilalin zuhur etmeyeceği görüşünü savunurken muhtedil yani ılımlı kanatta yer alanlar da yumruğun daha kuvvetli vurulması halinde ihtilalin zuhurunu önlemek şöyle dursun, müdahalenin daha da çabuklaştırılacağı ve ayrıca ihtilalin ilk günden çok daha sert ve belki de bir takım kanlı tasfiyelerle birlikte geleceği görüşünü ileri sürmüşlerdir. Orhan Birgit'e gözaltı. Dahiliye Vekaleti'nin yani İçişleri Bakanlığı'nın ilgili açıklamasının yayımlandığı 6 Mayıs 1960 günü öğleden sonra ben Ulus Gazetesi'ne uğramıştım. Bir haber geldi. Orhan Birgit'i evinden almışlar, sıkı yönetime götürmüşler diye. Bu iyi bir haber değildi. Birgit'in 555K'ya katkısına değindim. O sırada ikamete bağlı olarak Ankara'daydı. Tahkikat encümeninde gidip ifade veriyordu. Şehirden çıkması yasaktı. Bir akrabasının evinde kalıyordu. Bize Gazi Osman Paşa Marşı'nın sözlerini veren oydu. Belli ki sıkı yönetime götürülüşü 555K ile ilgiliydi. Onu 5 Mayıs'tan önceki görüşmemizden sonra bir daha görmemiştim. 5 Mayıs günü ne yaptığını bilmiyordum. Sonradan yazdığı anı kitabını evvel zaman içinde okuduktan sonra öğrenecektim. 5 Mayıs günü olayları Atatürk Bulvarı'nda Kızılay Meydanı'na bakan bir apartmandan izlemiş. Orada bir yakını oturuyormuş. Eşiyle birlikte ona misafir olmuşlar. Gösteriyi başından sonuna kadar balkondan seyretmiş. O arada eşi rahmetli Sevim Birgit Orhan'ın ikazlarını göz ardı edip apartman katından aşağıya inmiş, yürüyüşçülere katılmış. Orhan yürüyüşü balkondan seyrederken eşinin orada olduğunu görünce kaygılanmış. O da aşağı inmiş. Eşinin yanına gidip artık yukarı gelmesini söylemek istemiş. Sevim Birgit onu tanımazlıktan gelip "Sizi tanımıyorum, kolumu bırakın" diye terslemiş. Yürüyüşüne devam etmiş. Orhan çaresiz apartmana dönmüş. 555K gösterileri sırasında onu balkonda görüp ihbar edenlerin bir de iddiası varmış. Bizim aşağıda başlattığımız yürüyüşün başta işaretini bulunduğu apartman balkonundan bakan Orhan Birgit vermiş. Biz aşağıdan ona bakıyormuşuz. O elini başına götürüp saçlarını düzeltiyormuş gibi yapmış. Bu bir parolaymış. Biz de aşağıdan onun bulunduğu balkona bakıyormuşuz. O işareti görür görmez yürüyüşümüze başlamışız. Tabii ben Birgit'in gözaltına alındığı haberini öğrendiğimde o iddiaları bilmiyordum. Ama şunu tahmin ediyordum. Birgit 27 Mayıs öncesindeki gösterilerin tahkikat encümeninde ifade vermeye de çağrılan en önemli şüphelilerinden biriydi. Sorgulandığı olayların başında İstanbul olayları geliyordu. Öyle bir şüpheli Ankara'da bulunduğu sırada ortada ciddi bir kanıt yokken eliyle işaret verdi, gösteriyi başlattı gibi ihbarlarla Ankara olaylarından da sorumlu tutulması sadece bir yakıştırmaya dayalı bir uydurma olabilirdi. Şunu da biliyordum, 15 üyesinin 15'i de Demokrat Parti milletvekili olan encümen sorguya çektiği kişilerin bazısını tutuklu olarak cezaevine gönderebiliyordu. CHP'nin İstanbul İl Başkanı emekli albay Cemal Yıldırım onlar arasındaydı. Encümende sorguya çağrıldıktan sonra tutuklanmıştı. Akis dergisi genel yayın yönetmeni Kurtul Altuğ da öyle. O da Akis'in yayınlarıyla ilgili olarak sorguya çekilmişti. Fakat o sırada Yargıtay'daki bir eski cezası onaylandığı için ayrıca tutuklanmasına gerek kalmamıştı. Doğrudan cezaevine gönderilmişti. Tahkikat encümenince başlatılan soruşturması hapisteyken devam edecek, gerekirse encümende yeni bir tutukluluk kararı gelecekti. O da Yıldırım ile birlikte Ankara'da Cebeci hapishanesinin Hilton koğuşuna konulmuştu. O koğuştaki hükümlü gazeteciler Ulus'un yazı işleri müdürleri Beyhan Cenkçi ve Ülkü Arman ile birlikte yatıyordu. Eve gelen bir haber. Evet, 6 Mayıs günü akşamüstü öğrendiğimiz haber buydu. Orhan Birgit sıkı yönetime götürülmüştü. Akıbeti henüz belli değildi. O akşam eve döndüğümde ben de bir haber aldım. Eşim Aysel de evde yokken birkaç subay gelmiş beni sormuşlar. Yardımcımız Emine Hanım'a haber bırakmışlar. Aynı haberi aynı kattaki komşumuzun kapısını çalıp ona da bildirmişler. Sıkı yönetimden geliyorlarmış. Benim oraya gidip ifade vermem gerekiyormuş. Emine Hanım ve komşum ne zaman nereye gelsin diye sormuş. Subaylar yarın da gelse olur demişler ve gideceğim yeri tarif etmişler. Sıkı yönetimin sorgu yeri Ulus civarında Gençlik Parkı'yla karşı karşıya olan Evkaf apartmanlarındaymış. Oraya gidecekmişim. Bu haber hele Orhan Birgit'in durumunu öğrenmemizden sonra beklenmedik bir haber değildi ama tatsız bir haberdi. Aysel ile değerlendirdik. Yarın gelsin dediklerine göre biraz vaktim vardı. Oraya bir sonraki gün 7 Mayıs günü öğleden sonra da gidebilirdim. Gidebilirdim ama ne zaman dönebilirdim? Asıl soru oydu. Aklıma gelen birkaç ihtimal vardı. Kötülerinden başlayayım. Gözaltında tutulabilirdim, tutuklanabilirdim. O iki halde de iki ihtimal vardı. Askerliğim henüz resmen bitmediği için askeri hapishaneye gönderilebilirdim. Tutukluluğum uzun sürerse terhisim yaklaşmıştı. Hakkımda dava açılmış veya açılacaksa tutukluluğum sivil vatandaş olarak devam edebilirdi. Daha iyi veya ehvenişer yani kötünün iyisi ihtimallerden biri şöyleydi. Gözaltında tutulmam uzun sürerse henüz terhis olmadığım için asker olarak bir askeri hapishanede tutulurdum. Ama terhisim gelince sivil hapishaneye gönderilirdim. Belki Kurtul Altuğ gibi Ankara Hilton'a. Orada hiç olmazsa arkadaşlar vardı. Ziyaretçi gelmesi, dışarıdan gazete kitap getirilmesi daha kolaydı. Tabii bir de en iyi ihtimal vardı. Gözaltında tutulmam en kısa zamanda, mesela aynı gün biterse serbest bırakılabilirdim. Hazırlığımı en iyi ihtimale göre yapmak ihtiyatsızlık olurdu. Aysel'le böyle bir değerlendirme yaptık. O da bana en az birkaç gün için yetecek çamaşır, tıraş vesaire çantası hazırlamaya başladı. Gerisi durum belli olduktan sonra düşünülürdü. O bu hazırlığı yaparken ben o alandaki deneyimlerimi aklımdan geçiriyordum. O konuda henüz fazla tecrübeli değildim. Yazı işleri müdürlüğüm sırasında mahkemelere çok gidip gelmiştim. Bir davadan da 10 ay hapse mahkum olmuştum. Fakat karar kesinleşmemişti. Ama gözaltına alınıp sorguya çekilmem sadece 2 defaydı. Bir de askerlikte aldığım idari ceza vardı. Yani o iş ikisi sivil, biri askeri hayatta toplam olarak 3 defa başıma gelmişti. Üçü de çok kısaydı. O alandaki tecrübelerimin zenginleşmesi ileriki yıllarda olacaktı. Daha önceki gözaltına alınmalarımdan birincisine kısaca değinmiştim. Gelecek bölümde hepsini topluca özetleyeceğim. Zaten 6 Mayıs akşamında bizim evdeki konu da oydu. Ertesi gün çantamı alıp sorgulanmaya gideceğim. Bakalım arkası nasıl gelecek? Daha öncekilerden hangisine benzeyecek veya benzemeyecek? 7. ayrımın sonu. Sayfa 76.